Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özal.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Monster'ın Abra A5 versiyonu 10.1 dizüstü modelini inceleyeceğiz. Bu modelin bir özelliği var. Aynı zamanda tabii ki bugün de lansman tarihi. Nvidia'nın 1050 Ti model ekran kartını taşıyor olması. 1060'lardan sonra 1050'ler çok büyük bir merakla bekleniyorlardı dizüstü bilgisayar dünyasında özellikle. Çünkü 1060'da kullanıcılar ne yazık ki o bekledikleri fiyatları bulamadılar.
Umuyorum ki bunu da bulacaklar. Onu zaten zamanla göreceğiz çünkü piyasada yaygınlaşmasını beklemek gerekiyor ama şu an önümüze duran dizüstü bilgisayar 2017 model. Her şeyle yeni bir dizüstü bilgisayar. Çünkü sen GTX 1050 Ti'yi söyledin ama içinde aynı zamanda 7. nesil Intel işlemciler var. O açıdan da ilkleri temsil ediyor. Bilmiyorum nereden başlayalım? İşlemciden mi, ekran kartından mı? Çünkü konuşacak çok fazla şey var.
Hemen hızlıca bir bilgisayarın teknik özelliklerini bir görüntüleyelim. Şimdi bak, ben Nvidia dedim, sen Intel dedin. Sonuç olarak bu dizüstü bilgisayarın içindeki SSD'ler de mesela oldukça hızlılar.
Şimdi tabii SSD tarafında, madem SSD'de pas attın, SSD'de devam edelim. İçerisinde aslında bakılırsa hibrit bir depolama çözümü var. Hem RAID konfigürasyonunda çalışan iki tane Intel 600P serisi SSD'miz var ki bunlar PCI Express tabanlı SSD'ler. NVMe dediğimiz arayüzü profil destekleyen SSD'ler ki Intel'in verdiği rakamlara göre 1500 MB civarında saniyede sıralı okuma performansından. Yazma tarafı ise nispeten o hızlara göre hani belki eleştirebiliriz bir miktar. Çünkü 500 MB seviyesinde yazma hızları var. Biz o değerleri zaten SATA 3 tabanlı bazı SSD'lerde de görebiliyoruz. Ama günün sonunda RAID konfigürasyonu çok güçlü bir SSD çözümü var. Toplamda da 512 GB'ımız var. Mekanik disk tarafında da 7200 devir dakika hızında çalışan bir Hitachi çözüm var. Bunun için 32 GB depolum RAM'imiz var. DDR4 formunda yine alışılageldiği üzere ama burada bir aslında detayını altını çizmek lazım. 16-32 pek çok markada görebiliriz biz bunları. Ama bazı markalar var. Oyun bilgisayarı adı altında da aslında OEM standart RAM'ler kullanıyorlar. Fakat burada Monster'ın dizüstü bilgisayarında G-Skill'in bellekleri var. Bu şu açıdan önemli. G-Skill yerine Corsair de olabilir ama sonucunda bu firmalar yüksek performans odaklı ürünler geliştirdikleri için farklı stres durumlarında, farklı frekanslardaki test koşulları daha kapsamlı. Dolayısıyla bizim için performans konusunda kararlılığı düzenli olan RAM'ler.
Evet, Monster özellikle bir de yüksek hızdaki bellekleri seçiyor ki özellikle render alırken bellek miktarı ve hızı önem taşıyor.
Aynen
yani, tamam, günlük uygulamada belleğin hızını çok fazla fark etmiyorsun
ama özellikle spesifik uygulamalarda. Çok fazla etken var ama sonucunda tabii Monster deyince yüksek performans söz konusu olduğu için beklenti yüksek. Tüm komponentleri mümkün olduğu kadar o beklentiye sığdırmaya çalışıyorlar.
Yeni kasayla aslında biraz da bizi karşıladı bu yeni model 2017 Abra'lar. Kasaya genel olarak baktığımızda artık oyuncu temasının gitgide daha fazla vurgulandığı, köşelerin daha keskin olduğu, hatta arka tarafa baktığımızda mesela kasanın arkasında da ekran tarafında da yine şekillerin biraz daha belirgin hale geldiği,
evet,
daha sert agresif çizgilerle şekillendirilmiş bir kasayla karşı karşıya kaldık. Kasa hoşuma gitti ama tabii ki bu kasanın da bazı yine iyileştirilmesi gereken yerleri var.
Ben de genel görünümü çok beğendim. Daha önceki Monster modellerine göre, tabii Monster için farklı kategorilerde farklı boyutlarda ürünleri var. Sonuçta biz burada Abra A5'ten bahsediyoruz. 15.6 inçlik model. Şimdi şunu söyleyelim. Bizim elimizdeki aslında Monster'cılar sağ olsunlar yeni ürünleri bize yetiştirmek için hemen ellerine gelen ilk ürünü verdiler. Bu bir mühendislik örneği.
Evet, mühendislik örneği. Yani piyasaya çıkacak modelden biraz farklı.
Biraz farklı çünkü mesela arkadaki logodan başlayalım. Arkadaki logo artık dışa çıkıntı yapan, bu Apple'ın uzun yıllar logosunu aşina aldığımız ekran tarafına benzeyip ve ışıklı görünebilen bir profile sahip. Gayet de hoş görünüyor. Yanlarda iki tane kırmızı şerit var. Bu ilk çıkardığımızdan itibaren ışıklı güzel görünür hissiyatı bize yarattı ama bu piyasa versiyonunda olmayacak, onu söyleyelim. Belki ileride farklı versiyonlar da getirirler, onu şu aşamada bilmiyoruz ama genel olarak çok kuvvetli görünen bir görünüşü var çünkü
o kırmızı şeritler bu arada hani saydam olmayacak. Orada normal çizgiler olacak. Normal, yine benzer aynen, kasa aynı
hatlar aslında. Hatlar devam edecek. Evet. Hakikaten çizgiler sert, keskin. Dolayısıyla keskinlik derken mesela şu kenarlar beni bir miktar rahatsız etti ama işte oyuncu dediğiniz zaman, oyun dediğiniz zaman hatların biraz daha keskinleşmesi şu anki genel akım dünya genelinde. Silüet olarak, duruş olarak ben de önceki versiyonlarına göre şu tasarımı daha çok beğendim. Eksileri var mı? Bence eksileri de var Mesut. Çünkü aslında sende de önce video öncesinde konuştuk. Sol taraf bir kere boş. Herhangi bir bağlantı portumuz yok.
Evet. Onu burada söyleyeyim. Hani bağlantı portunda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi arka tarafa baktığında evet zengin.
Zengin.
Sağ tarafa baktığında da bağlantı portları var. Sol tarafta olmaması sanki hiçbir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor ama ne yazık ki sağ taraftaki USB portları da USB 2.0'lar.
Aynen.
USB 2.0 tüm portlar kasanın arkasına toplanmış. Çünkü biz Erdi'yle tartışırken şunu söyledim Erdi'ye ben. Ben kasanın arkasında olmasını tercih ederim dedim. O da dedi ki abi de en azından USB 3.0 burada olsaymış. Bir baktık evet USB yani, 2.0'lar burada.
Kesinlikle haklısın. Şimdi tabii aslına bakılırsa hani evinde sabit kullananlar açısından bu zorluk yaratabilir. Çünkü bir kere koyduktan sonra şöyle bir arkaya falan uzanman gerekecek. Bu
özellikle
istesimiz.
Bellek takarken.
Aynen, bellek takarken. Sürekli mobilize kullanmak isteyenler açısından sorun yok. Zaten çantandan çıkartırken
evet,
oraya takarsın
takarsın
ama sağ taraftaki USB'lerin 3.0 olmaması bir eksiklik. Sol tarafın boş olması da tuhaf geliyor. Çünkü biz sol ya da sağ taraf boş bilgisayarları genelde ultrabook sınıfı bilgisayarlarda görüyorduk. Şimdi ilk defa bir oyuncu dizüstü bilgisayarında böyle bir durumun olmasını yadırgadık. Zamanla belki alışırız bilemiyorum ama en azından şu portlar USB 3.0 olsaymış artık taşınabilir SSD'lerden bahsediyoruz. Yüksek hızla veri transferi sağlayabilen ama işte bunlar da onu desteklemiyor.
USB'ler ardından klavyeden de bahsedelim. RGB aydınlatmalı bu ciklet klavye olarak isimlendirilen klavyeden bir tanesine sahibiz. Geri bildirimi oldukça iyi.
Yumuşak
RGB,
dokulu.
Evet, RGB aydınlatmayı seviyorsanız ki artık bence oyuncu dizüstü bilgisayarların olmazsa olmazlarından bir tanesi. Burada fazlasıyla size sunulmuş durumda. Sol tarafta WASD özelleştirilmiş enteresan bir şekilde. Farklı çizilmişler.
Dizüstü bilgisayar üreticileri artık oraları ayrıca özelleştiriyorlar.
Oyuncu dizüstü bilgisayar olarak özelleştiriyorlar. Fonksiyon tuşları F tuşlarına gizlenmiş. Ekstra bir fonksiyon tuşu olarak burada yer almıyorlar. Ama yine de kullanması o kadar zor değil. Yine kullanabiliyorsunuz. Mousepad biraz büyük olabilirmiş.
Evet, touchpad yani klavyesi güzel. Klavyede herhangi bir sorun yok. Alışıyorsunuz. Tabii belki görüntülere yansıyordur. Bu mühendislik örneği olduğu için İngilizce klavye görünebilir ama piyasaya Türkçe klavye olarak çıkacak. Zaten yurdumuzun, ülkemizin markası.
Evet.
O konuda herhangi bir sıkıntı yok.
Touchpad büyük olsaymış daha rahat kullanılmış.
Zaten şimdi oyuncu dizüstü bilgisayarları söz konusu olduğu zaman touchpad hep sıkıntı. Yani genelde hani klavyeyi de güzelleştiriyorlar. İşte farklı firmalarla işbirliği yapılıyor, renkleniyor, şöyle oluyor, böyle oluyor ama touchpad konusunda henüz tam anlamıyla böyle oyuncu bilgisayarına yönelen yok. Gönül istiyor ki MacBook'taki touchpad'i, MacBook Pro'daki touchpad'i oyuncular bilgisayarında görmek ama oradaki muhtemelen motivasyon da şu. Oyuncu dediğinde adam kendi işte Razer faresini, Logitech faresini, Corsair faresini takmak isteyen bir profile sahip. Ondan dolayı ama olur da fare yerine touchpad kullanmak isterseniz işinizi görüyor. Ama hani daha iyi olabilir. Onu söyleyelim.
IPS mat ekran kullanılmış. IPS mat ekranda G-Sync desteğini göremiyoruz. 1050 ve 1050 Ti ile dizüstü bilgisayarlarda G-Sync ekranlar kullanılmayacaklar. Belki özel siparişte takılır mı bilmiyorum açıkçası. Bu konuda bilgim yok. İstersen yavaş yavaş da 1050 ve 1050 Ti hakkında konuşalım. Bizim elimizdeki modelde 1050 Ti var.
1050 Ti var. Şimdi 1000 serisiyle beraber emin biliyorsun. Önce isimlendirmeyi değiştirdi. Artık M takısı kullanmıyoruz hiçbir GPU'da. Bunun aslında nedenleri var. Çünkü genelde GPU'lara bakıldığı zaman mobil taraftaki masaüstüyle benzer donanıma sahip
olduğunu. Hatta daha iyisi var.
Bazı modellerde 1070'de. Daha yüksek frekanslara çalıştığını görüyoruz. Şimdi 1070 demenin yolu çünkü 1050 Ti ile 1070'in aslında izinden giden bir mobil GPU olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü teknik özellik olarak masaüstü 1050 Ti'nin aynısı. Tüm işte 768 adet CUDA çekirdeğine sahip olması, 128 bellek veri yoluna sahip olması, 32 ROP gibi unsurlar aynı. Ama neresi farklı? Çalışma frekansları masaüstü 1050 Ti'den daha yüksek. Bu açıdan bakıldığı zaman işte şu anda önümüzde de var. Boost'la beraber 1600 MHz'in üzerine çıkabilen bir frekanstan bahsediyoruz ki bas frekansı yine 1500 MHz'lere yaklaşıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman masaüstü 1050 Ti'den daha hızlı bir 1050 Ti'yi biz dizüstü bilgisayarlarda kullanacağız.
Önemli bir unsur. Performans değerlerine zaten değineceğiz. 1050'ler de olacak. 1050'nin de 970'ten daha hızlı olduğu söyleniyor 970 Mobile'dan. Biz 1050 Ti'yi test edeceğimiz için şimdi 1050 hakkında şöyle olacak böyle olacak demiyorum. Sadece söylentileri sizlere söylüyorum arkadaşlar. Ekstra olarak şimdi 1050 Ti kaç lira bandında yer alacak diyen arkadaşlar da vardır. Hemen kafalarında o ışık yanmıştır. Dizüstü fiyatları henüz kesinleşmiş değil ama herhalde dolar kurunu falan baz aldığımızda 4000-4600 lira aralığına yerleşirler diye düşünüyorum 1050 ve 1050 Ti iki kardeş olarak.
Yani fiyatlandırma konusunu tabii ki ürünler piyasasında söyleyebiliriz ama
belki de daha fazla olacak.
Şu birkaç aslında önemli husus da var, onlardan da çok kısaca bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Birincisi tabii ister istemez kafalarda şu soru oluşacak: GTX 1050 Ti yine mobil tarafta GTX 1060'la ne kadar birbirine yakın olabilir? İkisi ayrı GPU'lar kullanıyor. Birinde GP106 dediğimiz GPU var. Bunda GP107 var. O 192 bit kullanıyor. Bu 128 bit kullanıyor. Kaldı ki ilginç bir durum söz konusu. Mesela GTX 1060 ve üstü GPU'larda 16 nanometre TSMC üretim GPU'lar var. Bunlar 14 nanometre Samsung üretiyor. Orada da akıllara şu sıra gelebilir. Abi 14 nanometre acaba bu daha mı az enerji tüketiyor? Oradaki durum biraz da ticari kararlarla ilgili. Çünkü birisi büyük GPU'ları daha rahat üretebilecek bir üretim sürecine sahip oluyor. Diğeri ekonomik GPU'ları daha rahat üretebilecek bir sürece sahip oluyor. Buna ek olarak
bir de frekans arttırarak dengeliyorlar zaten o arada.
Tabii orada hani farklı etkenler söz konusu. Tabii onun dışında şöyle bir soru da akıllara gelebilir. Önceki jenerasyonla kıyaslandığınız zaman abi tamam kağıt üzerinde güzel görünüyor bunlar ama 128 bite düşmüş. Hani bu nasıl olabilir? Yeni nesil mimarilerden çekirdeğin çalışma verimliliği daha yüksek. Yani 9 kışırma teknolojileri artık daha ileri bir noktaya taşınmış durumda. Zaten birazdan performans değerlerini de göreceğiz. Tüm bunları yeni bir paket olarak ortaya koyduğunda band genişliği, bellek veri yolu azalmış gibi görünse de verimlilik arttığı için performans konusunda öncüne göre herhangi bir taviz yaşamıyorsun.
Elimizdeki model 4 GB belleğe sahip ama aynı yine diğer modellerde de olduğu gibi iki farklı bellek seçeneğiyle sunulacak.
Muhtemelen biz bunu 2 GB'ını görürüz çünkü madem Nvidia 1040-1050 altına inmeyecek, bunların farklı seçenekleri olacak ki farklı fiyat segmentlerindeki kasalara sığabilsinler.
Evet, büyük ihtimalle beklenti 2 GB'lık modelin daha olması. Şimdi GPU tamam burada elimizin altında, zaten oyunları test edeceğiz ama dedin ki sen bunda yeni nesil Core'ler de var. Şimdi bunun üstüne durmak lazım herhalde.
Mesela geçen senenin yıldız işlemcisi hangisi diye sorsak dersin ki belki 6700K ya da işte i3 ya da belki AMD'nin Ryzen'ı süper olacak vesaire ama herhalde 2016'ya damga vuran işlemci 6700 HQ oldu. Çünkü en yüksek performansı iş istasyonlarından tutan Xeon sınıfını artık bir tarafa bırakıyorum. Oyun makinalarına kadar. 3000 liralık bilgisayardan 15 bin liralık bilgisayara kadar. Pek çok yerde gördüğünüz bir işlemci oldu. Tam bir show işlemcisi oldum. İşte bu makinenin devamı var. 7700 Selçuk. Şimdi 7 serisiyle ilgili şunu söylemek lazım. Mimaride çok radikal bir değişiklik yok. Hatta minor değişiklikler bile belki sayıca çok az gösterebiliriz. Ama ne var? 14 nanometre plus C Intel. Verimlilik biraz daha yükselmiş üretim tekniği tarafında. Buna istinaden de aynı enerji tüketim seviyesinde, thermal design power dediğimiz TDP değerinde 7700 HQ, 6700 HQ'ya göre biraz daha yüksek frekansla çalışıyor. Nedir bu? Bas frekansı 2800 MHz, turbo hızı 3 GHz seviyesinde. Yani turboya baz alacak olursak 6700 HQ'ya göre 300 MHz daha yüksek frekansla çalışıyor. Aynı enerji tüketim profilinde. Dolayısıyla muhtemelen kağıt üzerinde %10'lara yakın testlerde biz %5 ile %10 arasında frekansa bağlı daha yüksek performans görürüz.
Önemli bir konu. Sonuç olarak oyuncu dizüstü bilgisayar dediğiniz halde evet oyun oynuyorsunuz ama sonuçta bu işlemci zaten üstündeki ekran kartına göre çok çok üst seviyede dar boğaz yaratmanın ötesinde. Video işlemen gerektiğinde de burada işlemciye ihtiyacın oluyor. Profesyonel 3 boyutlu iş yapacağında yine işlemci ihtiyacın
oluyor. Aynen öyle, bak video demişken bir detayın da altını çizeyim. Aslına bakarsan 7. nesil Intel işlemcilerdeki bu özellik bu işlemciler için değil. Daha ziyade ultrabook versiyonu işlemciler için ama 7. nesille beraber Intel işlemcilerin içerisindeki video bloğunu da güncelledi. Artık işte YouTube, Google'ın YouTube'da kullandığı VP9 ve H265 10-bit renkli renkli profillere de donanımsal hızlandırma geldi. Dediğim gibi zaten harici ekran kartı var. Zaten işlemci çok güçlü. Bu makineye özel bir durum değil ama 7. nesil işlemci kullanan ultrabook'larda bunlar artık 4K'nın yaygınlaştığı en üst unsurlardan dolayı YouTube'da video yönetirken daha rahat ya da video ile ilgili başka işlemler yaparken daha kolay çalıştıracaktır.
Şimdi performans değerleri de yavaş yavaş ekranlarınıza gelmeye başladı. Cinebench'i görüyorsunuz. Cinebench özellikle profesyonellerin değerlerine önem verdiği uygulamalardan bir tanesi ki makinenin tam olarak 3 boyutlu render yapma performansı hakkında bilgiler veriyor. Zaten daha öncesinde sabit disklerin performansla ilgili bilgileri ekranlarınıza geçmiştik. Burada önemli konulardan bir tanesi var performans deyince. Şimdi geri dönelim ve hoparlörlerin gücünden konuşalım. Çünkü kim kullanıcı da hoparlörlerin güçlü olmasını istiyor. Kulaklık takmak istemiyor arkadaşlarıyla beraber bir şeyler izlerken. Herhalde bu kasada geliştirilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi hoparlör. Ben çıkış gücünü biraz düşük buldum.
Ya zaten dikkat edersen yani hani açıkçası muhtemelen bu bilgisayar Monster serisi altında biraz daha erişilebilir olması hedeflenen bilgisayarlardan bir tanesi. Tamam yine fiyatı pek çok kişiye belki yüksek gelecektir ama dolayısıyla maliyet hesabı yapılarak işte işlemciyi güncelleştirip ekran kartını güncelleştirip mümkün olduğu kadar da ekonomik seviyede tutmaya çalışmışlar. Bundan dolayıdır ki daha önceki bazı Monster bilgisayarlarda bizim burada denediğimiz bilgisayarlara göre ses çıkış gücü, ki sadece ses çıkış gücü değil, sesin bizde yarattığı keyif hissiyatı da ya da sesin temizliği anlamında da ben de aslında daha önce kullandığımız bazı monsterlara göre bir miktar gerileme varmış gibi hissettim, onu söyleyebilirim.
Şimdi oyunlara geçelim. Evet Erdi, ilk oyunumuz Witcher 3 oldu. Witcher 3 benim grafiklerine bayıldım. Kendisi de zaten çok keyifli bir oyun ama. Ve ekran kartı test ederken sürekli kullandığım oyunlardan biri. Performansı, evet. Performansı da çok fazla istiyor, ihtiyaç duyuyor. Şimdi 30 karelerin üstündeyiz ve görselliğimiz de oldukça iyi ama hangi ayarlarda oynadığımızı tabii ki izleyenlerimize gösterelim. Onun üstünden yorum yapmamız her zaman daha doğru olacaktır. Post processing'e geldiğimizde burada köşe muşatma kapalı ve HBO Plus'ı da kapattık. Bunlar 1050 Ti için ağır gelen uygulamalar. Grafikleri high'da oynuyoruz. Ultra'da değil bu arada, onu söyleyelim. Sadece Hairworks'ün kalitesini arttırdık. Yani burada Geralt değil de her şeyde Hairworks'ün aktif olmasını sağladık. Onun haricinde grafiklerimiz de high detay seçeneğinde. Eğer yukarıdan high'a tıklarsanız sizde de aynı detaylar direkt olarak aktif olacaklardır. Ve ortalamaya baktığımızda 30 karenin üstünde şu an oyunu oynayabildiğimizi görüyoruz. Zaten burada ışık hüzmeleri, bitki örtüsü, oyunun yine en zorlandığı noktalardan bir tanesi hızlı dönüşler. Görülebileceği gibi burada çok sorunsuz bir şekilde performans bizi kabul edilebilir oyun oynama deneyimi sağlayacak şekilde. Şunu söyleyelim, 1050 Ti şu anda beta sürücüleriyle çalışmakta. Belki ana sürücülerle beraber performansta daha da iyi seviyelere gelinebilir ama fiyat seviyesi ve performansın kime hitap ettiği düşünüldüğünde evet aynı güzel şey, kabul edilebilir durumda. Sıradaki oyunumuz Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 yeni nesil oynardan bir tanesi ve grafik detay seviyesiyle gerçekten oynaması keyifli oyunlardan biri.
Gerçekten güzel.
Evet, hangi detay seviyesinde oynuyoruz oyunu onu görelim. Video ayarlarına giriyoruz. Ve high detay seviyesini aldık. Başka hiçbir şey açmadık açıkçası. Display kısmına geldiğimizde de Full HD oynadığımızı görebilirsiniz.
Şeyi söyleyeyim, bir ultra, bir üstü daha var. Ultra
evet,
da var.
Ultra var. Ultra'yı açtığımızda 30 kare saniye sınırının altında kaldığımız için biz daha öncesinde denenme yanılma yoluyla 30 kare saniye üstüne ne kalıyor diye baktık. Ve Evet. Ve hay detay seviyesinde oynanabilir bir oyun oluyor.
Genelde 35-40 karelerde oynuyoruz bu
oyunu. Bu oyun detay seviyesi olarak yalnız Grand Theft Auto'yu geçmeye başarmış. İlk oyunda biliyorsun çok eleştiriye maruz kalmıştı Ubisoft ekibi. Bu sefer yüksek detay seviyesine sahip dokuları da oyuna beraber veriyorlar kullanıcılara. PC oyuncuları 4K'da oynarken. O
olarak gerçekten güzel. Evet. Az sola bir kırsana bakayım. Sol. Şimdi oradan kamerayı sağ al bakalım. Tamam doğru görmüşüm. Golden Gate'i görüyorum evet. Şu anda orada.
Çok güzel bir şekilde yansıtmışlar etraf, çevreyi. Arabalar çok güzel modellenmiş bu sefer.
Evet. Camaro olsa gerek. Yine tabii GTA havası var. Birebir aynı şekilde modellememişler de.
Ya bu, şimdi lisans parası ödememek adına böyle şeyler.
Yok burada şey var. Burada ya bu otomobil için konuşmak gerekirse biraz daha hakkaniyetli şey yani modellenmiş. En azından orijinaline bayağı sadık görünüyor arkadan. Önden de hiç fena değildi açıkçası. Ya önden tabii biraz.
Zaten logoya bakarsan.
Tabii aynen.
Bir de Golden köprüden geçtiğimizi görsünler geçelim. Kaç kare saniyede.
Golden Gate'in bir özelliği var. Buradan yaya olarak da geçebiliyorsun. Yürüyerek de geçebiliyorsun.
Yerler yapmışlar.
Yanında yerler evet. Var. Hani bisiklete binerek de geçebiliyorsunuz.
Manzara zaten bisiklete istemez. Çok binen gördüm ben de gezerken. Aynen.
Yürüyerek de geçiliyor. Geçenler de var.
Evet. Hızlı bir şekilde geçip geçiyoruz köprü. Güzel yapmışlar ya. Yani bu oyun evet. Evde keyifli vakit geçirir. Sadece gezsen bile sağda solda bakıp. O anılarını hatırlarsın herhalde.
Yani bildiğin şey San Francisco'ya geziyorsun abi yani.
Evet. Evet şu an Grand Theft Auto'yu oynuyoruz. Grand Theft Auto'da yine grafik testlerinin değişmez oyunlarından bir tanesi. 30 kare saniyenin üstünde kalabilmek için aslında izleyenler belki fark etmişlerdir. Yine bu oyunda da köşe muşatmalardan feragat ettik. Grafik ayarlarına geliyoruz. Aşağı doğru indiğimizde velha ile ultra ayarlar arasında değişen aynen. Grafik seçeneklerimiz var. Yine mesela yansımalarda köşe muşatma aktif. Aşağı doğru iniyoruz. Hepsi aktif olabileceğin yüksek değerlerde ki buradaki ayarlar aslında çok zorluyorlar. İsteğe göre buradakiler kısılabilir. Ama ben sadece köşe muşatmadan feragat edilerek yani ne kadar kare saniye görülebileceğini göstermek istiyorum en üst düzey detayda. Çünkü detay da her şeyden önemlidir bakma.
Full HD'de oynadığımız için şu an bellek taşması gibi durum.
Çok ufak bir trafik kazasına karıştım. Evet. O kadar olur herhalde.
Bildiğin katliam yaptın ya orada.
Yalnız arabayı bildiğin şey gibi sürüyorum. Daredevil'daki avukat gibi. Evet şu anda oldukça yüksek kare saniye oranlarıyla oyunu çok rahat oynayabiliyoruz. Neredeyse 60 FPS çalışacak. Arada gidip geliyor.
Ki köşeye muşatma haricinde de very high'la ultra arasında ayarlara sahibiz onu söyleyelim. En azından
izleyenlerimiz artık seçenek var. Onlara kalmış. Yani ben köşe muşatma istiyorum derse oradan birkaç ayarı kısıp Advanced Graphics'teki ayarlardan feragat edip şey yapabilir. Yine aynı kare saniye yerlerini belki daha iyi bir görsellikle yakalayabilir. Çünkü grafik ayarlarında bazı şeyler oyunda çok ufak nüans farklar yaratıyor ama performansta çok büyük eksikliklere neden oluyor. İşte onları iyi belirlemek lazım.
Tercihen.
Evet.
Neden hoşlanıyorsak ona göre belki yapılabilir ama
özellikle
tabii,
biraz daha dar mekanlarda neredeyse 60 kare göreceğiz.
Hani ikinci oyun itibariyle şunu aslında bir kez daha söyleyebiliyoruz. 1050 Ti. Mobil için de benzer şey. Full HD üstü kesinlikle değil.
Evet Full HD üstü kesinlikle değil. Bir de Full HD'de köşe muşatma kart da aynen. Değil aslında.
Full HD'de her şeyin ultra yüksek ayarlarda tutulabileceği bir kart da değil. Onu
evet,
da söyleyelim.
Şunu söylemek lazım. Ultra değil very high kart.
Yani o da aslında biraz oyunla alakalı. Yani bazı oyunlarda belki very high'ında bir miktar altına inmek gerekebilir şu tablo itibariyle ama GTA 5 üzerinde köşe yumuşatmayı kapattığımızdan itibaren
bakma sen Witcher'da ve GTA'da hiçbir zaman öyle bir şey yapmadık. İnmedik yani şu anda. Ki bunlar yüksek performans gerektiren oyunlara bakma yani. Sen. Ve hepsinde Vera ile Ultra arasında gidip geldik.
Tabii şunu da göz ardı etmemek lazım aslında. Henüz resmi olarak lanse edilmediği için nihai sürücüye de sahip tabii değiliz. Yani sürücüden dolayı %20 performans kazanımı olur mu olmayabilir ama sonuçta belli oyunlarda zaman zaman belli güncellemeler kesinlikle yaratabiliyor.
Özellikle mesela anlık burada bir 30 kareye düştüğünü gördün tam 36 kareye. Bu olmayabilir işte yine ana sürücülerinde. Şunu da söylemek lazım. Yine sıcaklıklara dikkat edilsin. Tamam fanımız etkili çalışıyor ama fanın etkili çalışması çok önemli. Yani sesini duyuyoruz. Aynen. Serin çalışan bir GPU.
Yani sanırım gördüğümüz maksimum değer 74 derece civarındaydı. Üstünü görmedik. Altında tabii oyunun yarattığı strese göre değişkenlik gösteriyor.
Evet, bu oyun mesela işlemciye biraz daha fazla yüklendiği için işlemci 60 dereceleri evet. Buldu. Sıcaklıklar ama genel olarak şimdi 70 dereceye çıktı mesela işlemci. Bu arada Grand Theft Auto'da diğer oyunlara göre işlemci ne kadar fazla kullanıyor değil mi?
Aynen öyle. Sistem testi yapmak isteyenler için ideal oyunlardan bir tanesi.
Evet, öyle gerçekten.
İki ana donanıma ciddi yükleniyor.
Ama genel olarak burada başarılı bir grafik çizdiğini söyleyebiliriz.
Evet, aynen.
Evet videonun sonunda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 1050 Ti taşıyan dizüstü bilgisayar aslında bunu genelliğin. Aynen. Very high'de Full HD oyunları zor rahat bir şekilde oynayabiliyorlar.
Ya Oscar Ultra içinde. Kartı değil gibi. Değil, onu evet. söyleyelim. Yine tabii oyuna göre değiştirmiş. Bazı oyunlarda iyi optimizasyon, bu Vulkan desteği hani orta uzun vadede belki performans kazancı sağlar ama hani Hayla Viraha arasında bazı oyunlarda Viraha'yı tam hakkı ile veren, bazı oyunlarda belki ayarlar kısmında bir miktar bazı ayarlar oynayabileceğimiz bir kart ama Full HD'de ortalamada Viraha'da pek çok oyun oynatır gibi görünüyor.
Evet, güzel bir kart olmuş. Bundan sonrası fiyatına bağlı ne olacağı. Dizüstü bilgisayara gelecek olursak elimizdeki erken mühendislik örneklerinden bir tanesi ama soğutması başarılıydı. İşlemci kısmında zaten performans artacağı belliydi. Hı hı. Daha soğuk çalışan artık sistemlere sahibiz. GPU olsun, işlemci olsun daha serin çalışabiliyorlar. Fan gürültüsü her bilgisayarda olduğu gibi, oyuncu bilgisayarında olduğu gibi rahatsız edici seviyelerde.
Yük altındayken kendisi
belli. Yük altındayken hani bir baş ağrısı yaşarsınız.
Mesela bir GTA 5 gibi hem işlemci hem grafiğe ciddi şekilde yükleyen evet. oyunlarda kendisini bağırmaya
artık o kaçınılmaz son bunlarda. İyi bir soğutma istiyorsanız dar yerde fanın birazcık dönmesi gerekiyor. Ama önemli olan burada ne? Çok yüksek sıcaklıklara vurmuyor. Hem hı-hı. GPU hem CPU. Rahat bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor.
Ya evet, genelde GPU 75'lerde maksimum olarak söylüyorum. İşlemci de 70 dereceler evet. civarlarda bizim ölçümlerimize göre.
Bu videomuzda Erdi'yle beraber Monster'ın 1050 Ti GPU ve Intel'in yeni nesil Core i7 7700 HQ işlemcisini taşıyan Abra A5 versiyon 10.1 dizüstü bilgisayarını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.